Ayrım 4, sayfa 49. Leon ayakları iyileşip güçlendikçe hızlanıyor, Loikot'u daha rahat izleyebiliyordu. Çocuk halkının o tipik uzun ve akıcı adımlarıyla ilerliyordu. Bir yandan da durmadan yolda ilgisini çeken şeyler hakkında yorumlar yapıyordu. Sık çalıların arasında duran Afrika ceylanının ince gri silüetini 300 metre öteden seçebilen parlak ve genç gözleriyle hiçbir şeyi kaçırmıyordu. Aşmakta oldukları düzlük birçok canlıyı barındırıyordu. Loikot etraflarında hoplayıp zıplayan küçük antilop sürülerini aldırmıyor ama daha önemli olan her şeyi gösteriyordu. Leon artık çocuğu daha kolay anlayabilecek kadar Maa dili kapmıştı. Lonsonio dağından ayrılırken yanlarına yiyecek almamışlardı ve Leon neyle yaşayacakları üzerine biraz kafa yormuştu. Ama aslında meraklanmasına gerek olmadığını şimdi anlıyordu. Çünkü Loikot her defasında ilginç bir menü sağlamayı başarıyordu. Sunduğu yiyecekler arasında küçük kuşlar ve yumurtaları, çekirgeler ve başka böcekler, yabani meyveler ve kökler, tembel tembel uçarken çoban değneğiyle avladığı bir beç tavuğu ve yine sopasıyla vurarak öldürmek için bozkırda bir kilometre peşinden koştuğu dev bir kertenkele vardı. Kertenkelenin eti tavuk etini andırıyordu ve her ne kadar leşine alacalı mavi sinek sürüleriyle şişko beyaz larvaları yerleşmiş olsa da onlara 3 gün yeterdi. Leon da Loikot her gece küçük bir ateşin yanında soğuğa karşı şakalarına sarılarak uyudular ve her gün sabah yıldızı hala şafakta parıldarken güne başladılar. 3. sabah Loikot aniden kazık gibi durup sadece 50 metre uzaktaki düz tepeli akasya ağacının bulunduğu yeri gösterdiğinde güneş daha yükselmemişti ve hava yarı karanlıktı. Leon kim ki o diye sordu. Onu görmüyor musun? Aç gözlerini Mbogo. Loikot bu kez değneğiyle gösterdi. Leon ancak o zaman ağaçla aralarındaki kahverengi otlakta 2 küçük siyah püskül seçebildi. Bir anda ayıldı ve bütün resim gözünün önüne serildi. Leon otlara dümdüz uzanmış amansız sarı gözleriyle kendilerini izleyen dev gibi bir dişi aslana bakmaktaydı. O sevimsiz püsküller de hayvanın yuvarlak kulaklarının kara uçlarıydı. Güzel tanrım, Leon bir adım geri çekildi. Loikot güldü. Benim Masai olduğumu biliyor, üstüne gidersem kaçar. Değneğini salladı. Hey ihtiyar, yakında sınav günüm gelecek, seninle o zaman buluşur hangimiz daha iyiymiş görürüz. Geleneksel cesaret sınavından söz ediyordu. Genç bir morhani erkekten sayılıp mızrağını beğendiği herhangi bir kadının kapısına saplama hakkına erişmeden önce bir aslanla yüzleşmek ve geniş ağızlı asse gayesiyle onu öldürmek zorundaydı. Kork benden sığır hırsızı, kork benden çünkü senin ölümünüm ben. Loikot değneğini kaldırıp saplanacak bir mızrak gibi tuttu ve kıvrak adımlarla dans edercesine aslanın üstüne yürüdü. Aslan ayağa fırlayıp dudaklarını tehditkar bir kükremeyle büktükten sonra otların arasından kaçıp gidince Leon hayretler içinde kaldı. Loikot beni gördün mü Mbogo diye bir çığlık attı. Simba benden nasıl korktu gördün mü? Benden nasıl kaçtığını gördün mü? Bir morani olduğumu biliyor, Masai olduğumu biliyor. Seni çılgın velet. Leon sıkılı yumruklarını gevşetti. İkimizi de yem yapacaksın. Rahatlayarak güldü. Lucima'nın sözlerini hatırlamış ve anlamıştı ki yüzlerce yıldır aman vermeden kuşaklar dolusu aslan avlayan Masailer hayvanların hafızasında derin izler bırakmıştı. Uzun kırmızı pelerini ölümcül bir tehdit olarak algılar hale gelmişlerdi. Loikot zaferle havaya zıplayıp tek ayak üstüne döndü ve Leon'la birlikte kuzeye doğru olan yolculuklarına devam ettiler. Çocuk yol boyunca anlatmayı sürdürdü. Adımlarını yavaşlatmadan kendi galibiyetine ve hayvanın yaptıklarını açıkladı. Leon onun doğa ve içindeki canlılarla ilgili bilgisinin derinliğine hayran olmuştu. Aslında çocuğun bu kadar uzmanlaşmasına şaşılacak bir şey yoktu. Neredeyse yürümeye başladığından beri kabilenin hayvanlarını güdüyordu. Manyoru en küçük çoban çocukların bile en çetin bölgelerde kayıp bir hayvanın izini günlerce sürebildiklerini anlatmıştı. Fakat Loikot durup değneğinin ucuyla yerdeki koca yuvarlak ayak izini gösterince yine de şaşırdı. Zemin güneşten kavrulup sertleşmişti ve çeşitli kayaçlar ve çakmak taşlarıyla kaplıydı. Çocuğun yardımı olmadan kendi başına asla o erkek fil izini fark edemezdi. Ama Loikot izin bütün detaylarını ve nüanslarını görebiliyordu. Bunu tanıyorum, sık sık görürüm. Bu uzunlukta dişleri var. Yere bir işaret koyup bacaklarını aça aça üç büyük adım attı ve bir işaret de oraya koydu. Kabilesinin büyük gri şefidir. Lucy de aynı tanımı kullanmıştı. Erkek olmayan büyük gri erkekleri izle. O zaman bu sözler Leon'u şaşırtmıştı ama şimdi onun fillerden söz ettiğini anlıyordu. Kuzeye doğru yürümeye devam ederken Lucima'nın öğütlerini düşündü. Yabani doğada iz sürmek onu hep büyülemişti. Babasının kütüphanesinde büyük avcılar hakkında ne varsa hepsini okumuştu. Baker'ın, Selos'un, Gordon Cumming'in, Cornwallis Harris'in ve diğerlerinin tüm maceralarını öğrenmişti. Babasının işine gitmek yerine kara yazılmasının en önemli sebeplerinden biri doğa sporlarının cazibesiydi. Babası doğrudan para kazanmaya yönelik olmayan her türlü faaliyeti kaytarmak olarak nitelendirirdi. Fakat Leon yüksek rütbeli subayların genç subaylarını böyle büyük av partileri türünden erkeksi heveslere teşvik ettiğini duymuştu. Yüzbaşı Cornwallis Harris'e Hindistan'daki birliğinden bir yıllığına ayrılıp Güney Afrika'ya gitmesi ve keşfedilmemiş doğada avlanması için izin verilmişti. Leon da kahramanlarının yaptıklarını yapmaya özeniyordu ama şimdiye kadar eline hayal kırıklığından başka bir şey geçmemişti. Kara katıldığından beri birkaç kere o ilk büyük av deneyimini tatmak için müracaat etmişti. Ancak komutanı binbaşı Snell taleplerini elinin tersiyle geri çevirmişti. Safari avlarında büyük zaferler kazanmak için imza attığını sanıyorsan yanılıyorsun Courtney demişti. İşinin başına dön. Bu saçmalıkları bir daha duymak istemiyorum. Leon'un o ana kadarki avcılığı, devriye gezerken asgarilerini beslemek için vurduğu birkaç küçük Grant ve Thompson antilobundan, bunlara Tom izleniyordu, ibaretti. Ama etrafı o muhteşem hayvanlarla doluyken kalbi yerinden çıkacak gibi oluyordu. Peşlerinden gitme fırsatı bulmanın özlemini çekiyordu. Şimdi Lucima'nın büyük gri erkeklerin peşinden git derken, fil dişi avcılarının yaşamını sürmesini önerip önermediğini merak ediyordu. Cazip bir fikirdi. Artık Loycott'un peşinden giderken daha neşeliydi. Hayat güzel ve vaatlerle dolu görünüyordu. İlk askeri operasyonunda başarılı olmuştu. Manyoro hayattaydı. Önünde yepyeni bir gelecek uzanıyordu. Hepsinden iyisi Verity O'Hearn kendisini Nairobi'de bekliyordu. Evet, hayat güzeldi. Aslında çok çok güzeldi. Losonio Dağı'ndan ayrıldıktan 5 gün sonra Loycott doğuya döndü ve Leon'u Büyük Rift Vadisi tepelerinden yükseklerdeki hafif eğimli ormanlık tepelere ulaştırdı. Tepelere tırmanıp aşağıdaki gölgeli vadiyi seyrettiler. Uzakta akşam güneşinde parlayan bir şey vardı. Leon elini gözlerine siper ederken Loycott, ''Evet, Mabogo'' dedi, ''O senin demir yılanın işte.'' Ağaçların tepesinden lokomotifin muntazam aralıklarla püskürttüğü dumanı gördü ve buhar düdüğünün kederli sesini duydu. Loycott kibirli bir tavırla artık senden ayrılıyorum dedi. Buradan sonra sen bile yolunu kaybedemezsin. Benim dönüp sığırlara bakmam lazım. Leon onun gidişini üzüntüyle izledi. Çocuğun hayat dolu neşeli arkadaşlığını sevmişti. Sonra bu düşünceyi aklından çıkarıp tepeden inmeye başladı. Trenin makinisti sürücü mahallinin yan penceresinden sarktı ve ileride rayların yanında yürümekte olan uzun boylu birini gördü. İlk başta aşı boyası kırmızı şukası yüzünden onu Masai sandı. Ancak yanından geçerken makinenin yarattığı rüzgarla pelerini açılınca makinist onun beyaz bir erkek olduğunu gördü ve haki üniformasından kalan parçaları fark etti. Fren lövyesine asıldı, tekerlekler çelik rayların üstüne gıcırdadı ve tren bir buhar bulutu içinde durdu. Kraliyet Afrika piyadeleri 1. Alay 3. Tabur Komutanı Binbaşı Frederick Snell, Teğmen Leon Courtney silahlı askerler eşliğinde tabur karargahındaki ofisine getirildiğinde evraklarından başını kaldırıp bakmadı. Snell bu görevde eskiydi. Hiçbir fark gözetmeden Sudan'da Mehdi'ye karşı ve yine Güney Afrika'da kurnaz Boerlere karşı çarpışmıştı. Emekliliğine az kalmıştı ve o tarihin gelmesinden ölesiye korkuyordu. Ömrünün geri kalanında emekli aylığıyla ancak Brighton veya Bournemouth gibi şehirlerde kirada ve idareli bir hayat sürebilirdi. Üstelik karısıyla ikisi 40 yıldır ülkelerinden uzakta yaşıyorlardı. Maggie Snell tropik iklimlerdeki ordu karargahlarında bir ömür harcamıştı ve bu yaşam tarzı rengini sarartmış, mizacını acılaştırmış, dilini sivriltmişti. Snell ufak tefek bir adamdı. Bir zamanlar parlak kızıl olan saçları soluklaşmış ve döküle döküle çilli kafasının üstüne serpiştirilmiş bir avuç beyaz püskül haline gelmişti. Ağzı büyük, dudakları inceydi. Açık mavi pörtlek gözleri lakabını haklı çıkarıyordu. Kurbağa Freddy. Dudaklarının arasındaki piposunu oynatıp bir gargara sesi çıkardı. Elle yazılmış evrakları okuduktan sonra kaşlarını çattı. Hala başını kaldırıp bakmıyordu. Ama piposunu ağzından alıp ofis duvarına çarptı ve beyaz badanada sarı nikotin damlaları oluştu. Pipoyu yeniden ağzına yerleştirip evrakın ilk sayfasına döndü. Dikkatle bir daha okuduktan sonra düzgün bir şekilde masaya koydu ve sonunda başını kaldırdı. İnzibatlara komuta eden başçavuş Mfefe, mahkum dikkat diye bağırdı. Leon yıpranmış çizmeleriyle topuk çakıp dimdik durdu. Snell hoşnutsuzlukla Leon'u süzdü. 3 gün önce tabur karargahının kapısında belirdiğinde tutuklanmıştı. O zamandan beri binbaşı Snell'in emriyle nezaret barakasında tutuluyordu. Tıraş olmasına veya üniformasını değiştirmesine izin verilmemişti. Uzamış sakalı koyu ve gürdü. Gömleğinden arta kalanlar pislik içindeydi. Kol ağızları yırtılmış, kol ve bacaklarının açıkta kalan yerleri dikenli çalılar yüzünden çizik içindeydi. Fakat o anki koşullarına rağmen Snell'i zavallı buluyordu. Yırtık pırtık giysileri içinde bile Leon Courtney'in uzun ve güçlü yapısından saf bir güven havası yayılıyordu. Herhangi bir şeyi veya birini çok zor beğenen Snell'in karısı, bir keresinde genç Courtney'in oldukça çekici ve yakışıklı biri olduğunu belirtmişti kocasına. Buralarda birkaç kalbi yerinden oynatmıştır, söyleyeyim demişti. Şimdi Snell acı acı bir süre hiçbir kalbi yerinden oynatamayacak diye düşünüyordu. Bunu göreceğim, sonra nihayet konuştu. Eh Courtney, bu kez kendini aştın. Önündeki kağıtlara vurdu. Yazdığın raporu hayretle okudum. Leon, efendim diye cevap verdi. İnanılır gibi değil. Snell başını salladı. Anlattığın olaylar senin için bile çıtayı yükseltmiyor. İçini çekti ama onaylamaz tavrında memnundu. Sonunda bu ukala velet haddini aşmıştı. O anın tadını çıkarmak istiyordu. Bunun için neredeyse 1 yıl beklemişti. Bu sıra dışı hikayeyi okuyunca amcanın ne düşüneceğini merak ediyorum. Leon'un amcası Albay Penrod Ballantyne alay komutanıydı. Snell'den çok daha genç olmasına rağmen rütbece onu geçeli çok olmuştu. Snell muhtemelen kendisi emekliye zorlanmadan önce Ballantyne'in generalliğe terfi ettirileceğini ve Avrupa'nın güzel yerlerinden birinde bir tümene komuta edeceğini biliyordu. Tabii onun ardından da bir şövalye ünvanı gelecekti. General Sir Penrod kahrolası Ballantyne diye düşündü. Adamdan da karşısında dikilen yeğeninden de nefret ediyordu. Bütün hayatı Ballantyne gibi adamların hiçbir zorluk çekmeden tepesine oturması yüzünden mahvolmuştu. Kara kara, ihtiyar köpek konusunda fazla bir şey yapamam diye düşündü. Ama bu encik tümüyle başka bir meseleydi. Piposunun sapıyla kafasını kaşıdı. Söylesene Courtney, karargaha döndüğünden beri seni neden nezarete tuttuğum anlıyor musun? Efendim? Leon başının üstündeki duvara bakıyordu. Bu durumda cevabın hayır efendim olmalıydı. Raporunda anlattığın olayların üstünden geçmek ve beni düşündüren kısımları göstermek istiyorum. Herhangi bir itirazın var mı? Efendim? Hayır efendim. Teşekkürler Teğmen. 16 Temmuz'da sana yanına 7 adam alıp derhal Niyombi'deki bölge yönetim merkezine gitmen ve Nandi isyancılarının olası saldırılarına karşı merkeze nöbet tutman emredilmişti. Doğru değil mi? Efendim? Evet efendim. Emredildiği gibi 16'sında buradan ayrıldın ama sen ve müfrezen Maşi hattına kadar olan yolu trenle gittiğiniz halde oraya ancak 12 gün sonra varabildiniz. Oysa oradan Niyombi'ye 200 kilometreden az yolunuz kalmıştı. Bu durumda demek ki günde 12 kilometreden az yol aldınız, kabul ediyor musun? Efendim, sebebini raporumda izah etmiştim. Leon hala hazır olda duruyor ve Snell'in başının üstündeki nikotin lekeli duvara bakıyordu. Ah evet, yolda Nandi savaşçılarından büyük bir grubun izlerini gördünüz ve o az gelişmiş bilgeliğinle Niyombi'ye gitme emrini hiçe sayıp isyancıları takip etmeye ve savaşmaya karar verdin. Umarım açıklamamı doğru anlamışımdır. Evet efendim. Lütfen açıklar mısın Teğmen? O izlerin sorunlu bölgeden kaçan göçmenlere veya ava çıkmış başka kabile mensuplarına değil de Nandi savaşçılarına ait olduğunu nasıl anladın?
Efendim, çavuşumdan onların Nandi isyancılarına ait olduğu görüşünü aldım.
Onun değerlendirmesini kabul mü ettin?
Evet efendim, çavuş Manyoro uzman bir iz sürücüdür.
Yani 6 günü o esrarengiz asilerin peşinde harcadınız.
Efendim, doğruca Nakuru'daki misyon istasyonuna gidiyorlardı. Oradaki yerleşim yerine saldırıp yerle bir etmek niyetindeymiş gibi görünüyorlardı. Bunu engellemenin görevim olduğunu düşündüm.
Senin görevin emirlere itaat etmek. Anlaşılan o ki bunu asla beceremeyeceksin.
Efendim, Nandiler takip ettiğimizi anladılar. Daha küçük gruplara ayrılıp çalıların içine dağıldılar. Ben de geri dönüp Niyombi'ye doğru ilerledim.
Sana emredildiği gibi.
Evet efendim.
Tabii ki çavuş Banyoro anlattıklarını doğrulayacak durumda değil. Elimde sadece senin ifaden var.
Efendim.
Devam edersek, Snell durup rapora baktı. Takibi bıraktın ve en sonunda Niyombi'ye ulaştın.
Efendim.
Boma'ya geldiğinde sen ortalıkta dolanırken bölge komiseriyle ailesinin katledilmiş olduğunu gördün. Bu keşfinin hemen ardından da müfrezeni umursamazlıkla bir Nandi pususuna yolladın. Sen de kuyruğunu kıstırıp kaçtın. Adamlarını kendi başlarına bıraktın.
Öyle olmadı efendim. Leon öfkesini bastıramamıştı.
Ve bu patlama da itaatsizliktir Teğmen.
Snell bu sözleri güzel bir şarabın tadına bakarmışçasına ağzında evirip çevirerek söylemişti.
Özür dilerim efendim. Aslında amacım o değildi. Seni temin ederim ki öyle anlaşılıyordu Courtney. Demek benim Niyombi'de olanlarla ilgili yorumumu kabul etmiyorsun. Peki senin anlattığın şekilde olduğunu doğrulayacak tanığın var mı?
Çavuş Manyoro efendim.
Tabii, Niyombi'den ayrılırken çavuşu nasıl sırtına aldığını, isyancı ordusundan kaçırıp Nasai bölgesinin güneyine taşıdığını unutmuşum.
Snell kibarca dudak büktü.
Onu Nairobi'nin aksi istikametine götürüp annesinin yanına bırakışın da ayrı bir konu. Anneciğine.
Snell kıkırdadı.
Ne kadar dokunaklı.
Piposunu yakıp içine üfledi.
Katliamdan günler sonra Niyombi'deki Boma'ya ulaşan kurtarma birliği adamlarının cesetlerini öyle bir halde bulmuş ki kimliklerini kesin olarak saptamanın imkanı yokmuş. Özellikle de kafası kesilmeyip akbabalarla sırtlanlar tarafından parçalananların. Bence sen çavuşunu da o cesetlerin arasında bıraktın. İddia ettiğin gibi annesinin yanına götürmedin. Savaş alanından kaçtıktan sonra kendin de Nairobi'ye gelip bu saçma sapan hikayeyi anlatacak gücü bulana kadar bir ormanda gizlendiğine inanıyorum.
Hayır efendim, Leon öfkeden titriyordu ve iki yanında tuttuğu yumruklarını sıkmaktan eklem yerleri bembeyaz olmuştu.
Tabura katıldığından beri askeri disiplin ve otoriteye uyum göstermedin. Polo oynamak ve büyük avlara katılmak gibi anlamsız aktivitelere genç bir subayın görevlerinden daha çok heves ettin. Anlaşılan o görevleri kendine layık görmüyorsun. Sadece bu da değil, sosyal çevrenin kurallarını da içe saydın. Kendine şehvet düşkünü bir çapkın rolü benimseyip koloninin aklı başında insanlarını kızdırdın.
Binbaşım, bu suçlamaları neye dayandırdığınızı anlamıyorum.
Dayandırmak ha? Pekala, dayandırayım bakalım. Muhtemelen Masai bölgesine geçirdiğin uzun dönemde koloni valisinin genç bir dulu senin yıkımından korumak için İngiltere'ye geri gönderdiğinin haberin olmamıştır. Bütün Nairobi toplumu davranışlarını eleştiriyor. Sen bayım baş belası bir serserisin. Hiçbir şeye ve hiç kimseye saygın yok.
Geri mi gönderildi? Leon bu suçlama karşısında yanık tenine rağmen kül gibi olmuştu. Ve Riti'yi ülkeye geri mi yolladılar?
Ah, demek zavallı kadının kim olduğunu biliyorsun. Evet, Bayan O'Hearn, İngiltere'ye döndü. Bir hafta önce yola çıktı.
Snell sözleri istediği etkiyi yaratsın diye duraksadı. Bu konuyu bizzat valinin dikkatine sunmuş olmaktan büyük haz duyuyordu. Verity O'Hearn'ı daima şeytan gibi çekici bulmuştu. Kocasının ölümünden sonra onu yapayalnız günlerinde korumak ve rahat ettirmek hayallerini süslemişti. Şehir kulübündeki çimenlerde karısı ve kadınlar birliğinden başka kadınlarla oturup çay içerken Snell de uzaktan ona hasretle bakardı. Öyle genç, öyle güzel ve neşeliydi ki ve yanında oturan Maggie Snell de öyle yaşlı, öyle çirkin ve suratsızdı ki aslı olan subaylardan biriyle ilişkisi olduğu fısıltıdan duyunca yıkılmıştı. Sonra da öfkeden deliye dönmüştü.
Verity O'Hearn'in iffeti ve ünü tehlikedeydi. Onu korumak kendisine düşerdi. Valiye gitmişti.
Eh Courtney, sana başka kanıt sunacak değilim. Her şey divanı harpte kararlaştırılacak.
Dosyanı ikinci taburdan yüzbaşı Roberts'a iletildi. O da savcılık görevini üstlenmeyi kabul etti. Ed Roberts, Snell'in en sevdiği adamlarından biriydi. Hakkındaki suçlamalar kaçmak, korkaklık etmek, görevi ihmal etmek ve amirinin emirlerine itaat etmemek. Aynı taburdan Teğmen Sampson da savunmanı üstlendi. İkinizin arası iyi diye biliyorum. O yüzden de tercihime itiraz edeceğini sanmıyorum. Mahkemeyi toplayacak üç kişiyi bulmak zor oldu. Doğal olarak ben kürsüde olamam çünkü duruşmada kanıtları ibraz etmem gerekiyor ve subayların çoğu isyanlar yüzünden arazide. Neyse ki geçen hafta Mombasa'ya bir birliği Hindistan'dan Southampton'a nakleden bir P.O. Transatlantik'i geldi. Bir albayla 200 başının Mombasa'dan trenle Nairobi'ye ulaştırılmasını sağladım. Yargıç heyetini onlar oluşturacak. Bu akşam saat 6'da burada olmaları lazım. Yola devam etmek için cuma günü Mombasa'ya dönmek zorundalar. O yüzden duruşmanın yarın sabah başlaması gerekiyor. Seninle konuşup savunmanı hazırlaması için Teğmen Sampson'u hemen bölüğüne yollayacağım. Acınacak haldesin Courtney. Oturduğum yerden kokunu alabiliyorum. Git de üstünü başını temizle ve yarın sabah duruşma başlamadan mahkemede hazır ol. O zamana kadar bölük hapsindesin.
Albay Ballantyne ile görüşme talep ediyorum efendim. Savunmamı hazırlamak için de daha geniş bir zamana ihtiyacım var.
Ne yazık ki Albay Ballantyne şu anda Nairobi'de değil. Birinci taburla birlikte Nandi kabile topraklarında Niyombi katliamına misilleme yapmak ve son isyancıları da bastırmak üzere gittiler. Birkaç haftadan önce Nairobi'ye dönmesi mümkün görünmüyor. Döndüğünde eminim ki talebini dikkate alacaktır.
Soğuk bir tavırla gülümsedi. Hepsi bu kadar. Mahkum, çık.
Başçavuş Mufefe, mahkum dikkat diye böğürdü. Sağa dön, ileri marş, sol, sağ, sol.
Leon kendini parlak güneşte tören alanında bulmuştu. Uygun adım subay barakalarına doğru gidiyordu. Her şey o kadar hızlı gelişiyordu ki düşüncelerini toparlamakta güçlük çekiyordu. Leon'un konutu çamurla sıvanmış tek odalı ve saz damlı yuvarlak bir yapıydı. Bir dizi benzer kulübenin ortasındaydı. Bütün kulübelerde bekar subaylar kalmaktaydı. Kulübenin kapısına gelince başçavuş Mufefe çakı gibi bir selam verdi ve alçak sesle Kisvahili dilinde "Olanlar için üzgünüm Teğmen" dedi. "Korkak olmadığınızı biliyorum." Mufefe 25 yıllık hizmetinde hiç kendi subaylarından birini tutuklayıp gözaltına almak zorunda kalmamıştı. Utanıyor ve kendini hakarete uğramış hissediyordu. Leon'un onunla kriket veya polo maçlarındaki başarılarına tezahürat yapması ve her zaman parlak bir Afrika gülüşüyle selam vermesi dışında bir bilgisi yoktu. Ast subaylar arasındaki ününden de ancak şöyle böyle haberdar olduğu için başçavuşun sözleri dokunmuştu. Mufefe utancını örtmek için çabucak sözlerine devam etti.
''Siz göreve gittikten sonra nizamiye kapısına bir hanım geldi ve sizin için bir kutu bıraktı Buvana. Mutlaka elinize geçmesini istediğini söyledi. Yatağınızın yanına koyduğum kutuyu.''
''Teşekkürler başçavuş.'' Leon da aynı derecede utanıyordu. Dönüp içinde pek eşya olmayan kulübeye girdi. Üstünde cibinlik asılı demir bir karyolayla tek bir raf ve eski sandıklardan yapılmış bir gardırop vardı. İçerisi tertemiz ve topluydu. Duvarlar yeni badana edilmişti ve yerler pırıl pırıl cilalıydı. Azıcık şahsi eşyası da yatağının üstündeki rafa geometrik bir uyumla dizilmişti. Yokluğu esnasında emir eri İsmail her zamanki gibi titiz davranmıştı. Odaya ait olmayan tek eşya karşı duvara dayanmış uzun deri kutuydu. Leon yatağa oturdu. Ümitsizliğe kapılmak üzereydi. Bir anda başına sürüyle felaket gelmişti. Bilinçsiz bir hareketle Mufefe'nin bıraktığı deri kutuya uzandı ve alıp kucağına koydu. Bazı kusurlarına rağmen pahalı bir deriden yapılmış olduğu anlaşılıyordu. Üstü buharlı gemi etiketleriyle doluydu ve 3 tane sağlam pirinç kilidi vardı. Anahtarları da sapındaki şeritte asılıydı. Kutuyu açıp kapağını kaldırdı ve şaşkınlıkla içindekilere baktı. Yeşil çuha üstündeki yuvalara yerleştirilmiş olarak ağır bir tüfeğin parçaları, temizlemek için tüfek harbisi, yağ kutusu ve diğer aksesuarlar duruyordu. Kapağın iç tarafındaki büyük etikette de tüfeğin imalatçısının adı süslü harflerle yazılmıştı. Holland and Holland. tüfek, av tüfeği tabanca ve her türlü ağızdan dolma ateşli silah üreticisi. 98 New Bond Caddesi, Batı Londra. Leon saygıyla tüfeğin parçalarını monte etti, damlaları ve tetiği yerine takıp sabitledi. Yağla ovulmuş kabzayı okşadı. Cilalı ceviz ağacı parmaklarının altında ipek gibiydi. Tüfeği kaldırıp karşı duvarda baş aşağı duran küçük bir kertenkeleye nişan aldı. Kabza omzuna mükemmel oturmuştu ve namlular tam gözünün hizasındaydı. Gez, göz, arpacık ayarı yapıp kertenkelenin kafasını nişanladı. ''Bank, bank, öldün!'' diyerek karargaha geldiğinden beri ilk defa gülümsedi. Silahı indirip namlulara kazılı yazıları okudu. H&H Royal 0.470 Nitro Express. Sonra kabzaya gömülmüş altın etiket gözüne ilişti. Üstüne ilk sahibinin adının baş harfleri kazınmıştı. P.O.H. Patrick O'Hearn diye mırıldandı. Bu muhteşem silah Verity'nin ölen kocasına aitti. İmalatçı etiketinin yanında yeşil çuvaya tutturulmuş bir zarf vardı. Silahı özenle baş ucundaki yastığın üzerine bıraktı ve zarfı aldı. Baş parmağıyla mührünü kazıyıp iki tane katlanmış kağıt çıkardı. Birincisi 29 Ağustos 1909 tarihli bir makbuzdu. İlgili kişilere, bugünkü tarihle seri numarası 1863 olan H&H 0.470 tüfeği Teğmen Leon Courtney'e sattım ve bedelinin tamamı olan 25 gineyi nakit olarak teslim aldım. İmza, Verity Abigail O'Hearn. Bu makbuzla Verity tüfeğin mülkiyetini kimse bu konuda bir suçlamada bulunmasın diye yasal olarak ona devretmişti. Makbuzu katlayıp tekrar zarfa koydu. Sonra öteki kağıdı açtı. Bunda tarih yoktu ve el yazısı makbuzdakinin aksine karmaşık ve pek özenli değildi. Kadının kalemi iki yere mürekkep akıtmıştı. Bunu yazarken keyifli bir halde olmadığı belliydi. Sevgili, sevgili Leon, sen bunu okurken ben İrlanda'ya dönüş yolunda olacağım. Gitmek istemediğim halde bana pek şans tanımadılar. Kalbimin derinliklerinde beni gönderen kişinin haklı ve en iyisinin bu olduğunu biliyorum. Gelecek yıl ben 30 yaşında olacağım, sense daha 19'undasın ve henüz mesleğinin en başındasın. Günün birinde göğsü madalyalarla dolu bir general olacağını biliyorum ama o zaman ben yaşlı bir kadın olacağım. Gitmek zorundayım. Bıraktığım bu armağan sana duyduğum sevginin göstergesidir. Git ve beni unut. Mutluluğu başka bir yerde bul. Bir zamanlar seni kollarımda tuttuğum gibi hatıranı da hep zihnimde tutacağım. V diye imzalanmıştı. Mektubu tekrar okurken gözleri bulanıyor, nefesi daralıyordu. Son satıra gelmeden kulübesinin kapısına kibarca vuruldu. Kim o diye seslendi. Benim efendi. Bir dakika İsmail. Çabucak kolunun tersiyle gözlerini sildi, mektubu yastığının altına gizleyip tüfeği tekrar kutusuna yerleştirdi. Kutuyu da yatağın altına iterek, ''Gel peygamberin sevgilisi'' diye seslendi. Deniz kıyısında büyümüş dindar bir Svahilili olan İsmail, başında çinko bir küvet taşıyarak içeri girdi. ''Hoş geldin efendi, kalbime güneş getirdin.'' Küveti ortaya koyup kulübenin arkasındaki ocaktan kova kova kaynar su taşımaya başladı. Su uygun sıcaklığa gelince Leon'un boynuna bir çarşaf bağlayıp tarakla makası alarak arkasına geçti. Terden ve tozdan yapış yapış olmuş saçlarını kırpmaya başladı. İşini ustaca yapıyordu. Bitirince geri çekilip baktı. Tatmin olmuş bir tavırla başını salladı ve gidip tıraş tasıyla fırçayı getirdi. Leon'un uzamış sakalına kremsi bir şey sürdükten sonra kayışla bilenmiş usturasını efendisine uzattı. Leon tıraş olurken o da el aynasını tutuyordu. ''Leon nasıl oldu?'' diye sordu. İsmail ciddi bir sesle, ''Güzelliğiniz cennetteki hurilerin gözünü kamaştıracak efendi!'' dedi ve parmağını sokup banyo suyunu kontrol etti. ''Hazır!'' Leon leş gibi kokan paçavralarını çıkarıp bir köşeye attıktan sonra buharları tüten suya girip bir oh çekti. Küvete zorlukla sığıyordu ve oturunca dizleri çenesine değiyordu. İsmail çamurlu giysilerini alıp kurumlu bir tavırla kendisinden bir kol boyu uzakta tutarak dışarı götürdü. Kapıyı açık bırakmıştı. Bobby Sampson da kapıya vurmadan içeri daldı. Mahcup bir tebessümle, ''Güzel şeyler insanı daima neşelendirir.'' dedi. Bobby Leon'dan sadece bir yaş büyüktü. İri yarı, hantal ve sevimli bir gençti. Birliğin en genç subayları olarak Leon'la ikisi özünde hayatta kalma içgüdüsü olan bir dostluk geliştirmişlerdi. bu dostluğu perçinlemek için de hemen hemen tüm birikimleri olan 3 pound 10 şilini ortaya koyup Hintli bir kahve yetiştiricisinden hurdası çıkmış Vauxhall marka bir araba satın almışlardı. Geceler boyu çalışarak arabayı neredeyse eski parlak günlerine yakın bir şekle sokmuşlardı. Bobby yatağa uzanıp ellerini başının altında kavuşturdu. Bir ayağını ötekinin üzerine attı ve o sırada tam tepesinde baş aşağı durmakta olan kertenkeleyi incelemeye başladı.
İhtiyar, başını biraz derde sokmuş gibisin ha? Eminim şimdiye kadar kurbağa Freddy'nin sana her tür fesatlık ve suç isnat ettirdiğini duymuşsundur.
Tesadüfen bende de suçlamaların bir kopyası var. Üniforma ceketinin geniş yan cebinden kırışmış bir kağıt tomarı çıkardı. Düzelttikten sonra Leon'a doğru salladı.
Çok renkli şeyler var içinde. Yaramazlıklarından etkilendim doğrusu. Sorun şu ki seni savunmakla görevlendirildim.
Ne? Tanrı aşkına Bobby, ne deyip durmayı bırak. Beni delirttiğini biliyorsun.
Bobby pişman olmuş gibi bir ifadeyle, pardon ihtiyar, işin aslı şu ki ne yapmam gerektiği hakkında en küçük bir fikrim yok dedi.
Bobby, sen salaksın.
Elimde değil güzelim, annem beni kafa üstü düşürmüş olmalı, bilmiyor musun? Her neyse, gündemin ana maddesine dönelim. Benden ne istediğini biliyor musun?
Esprilerin ve engin bilginle hakimlerin gözünü kamaştırman bekleniyor.
Leon kendini daha keyifli hissetmeye başlıyordu. Bobby'nin keskin zekasını aptal numarası yaparak gizlemesi hoşuna gidiyordu.
Bobby, şu anda espri ve engin bilgi bölümünde biraz kısıntı var diye itiraf etti. Başka bir şey versek?
Leon etrafa sabunlu sular saçarak küvette ayağa kalktı. Bobby de İsmail'in yatağa bırakmış olduğu havluyu top yapıp kafasına fırlattı. Leon kurulanırken başlangıç olarak suçlamaları birlikte okuyalım önerisinde bulundu.
Bobby'nin yüzü ışıldadı.
Harika fikir. Her zaman bir dahi olduğundan kuşkulanmışımdır.
Leon haki pantolonunu giydi. Oturacak yer kalmamış dedi. O yağlı kışını kenara çek.
Bobby doğrulup oturdu. Artık ciddileşmişti. Yatakta arkadaşına yer açtı ve Leon da yanına yerleşti. İkisi birlikte suçlamaları gözden geçirdiler. Kulübedeki ışık yetersiz hale gelince İsmail bir gaz lambası getirip kancasına astı. Lambanın zayıf sarı ışığında Bobby gözlerini ovuşturup esneyinceye kadar çalışmaya devam ettiler.
Gece yarısını geçti ve sabah 9'da ikimizin de mahkemede olması gerekiyor. Bu arada beraat etme şansın konusunda ne düşündüğümü bilmek ister misin?
Leon pek istemem diye cevap verdi.
Bobby, bine bir de versen iki peni koymazdım dedi. Ancak o çavuşunu bulursak bu hikayenin farklı bir sonu olabilir.
Bunun yarın sabah 9'dan önce olması pek mümkün değil. Manyoro Masai bölgesindeki bir dağın tepesinde, yüzlerce kilometre uzakta.